Dördüncü ayrım. Belki 1,5 saat sonra Gulfstream uçakları kalkıp Atlantik'e yöneldi. New York'un ışıklarını geride bıraktı. 9000 metreye yükseldi ve doğuya yöneldi. Miller ve Dillon geniş konforlu koltuklarda her iki yanda oturdular ve Perry, pilotlardan biri, kabine girdi. İstediğin herhangi bir şey varsa mutfak bölümünde. İçecek dolabı nerede? Biliyorsun Sean. Çok naziksin dedi Dillon. Ne kadar süre kaldı? Atlantik ortasında hava mükemmel değil. Ama en kötü ihtimalle Fairly Field'e 6 saatte varacağımızı söyleyebilirim. Dışarı çıktı ve Dillon'un kodeksi çaldı. Clancy'ydi. Size haberlerim var. Dillon telefonu hoparlöre koydu ve Miller'a eğildi. Barry'nin izini sürüp Mercy Hastanesi'ne ulaştım ve şunları öğrendim. Ameliyathaneye girmek için bekliyormuş. O sırada ameliyat önlüğü giymiş adamın biri gelmiş ve ona bir hipodermik şırınga enjekte etmiş. Bir hemşire onu görmüş. Adam onu vurup yere sermiş ve kaçmış. Gidiş, o gidiş dostlarım. Barry'nin arkasında her kim varsa çenesini kapalı tutacağı konusunda ona güvenmemiş dedi Dillon. Peki, nerede olduğunu bu kadar çabuk nasıl bulmuşlar? Hemşirenin ifadesini gördüm. Büyük bir acı içinde hazırlanmayı beklerken hemşire onun cep telefonuyla birisini aradığını duymuş. Çok heyecanlı, çok tedirginmiş. Benim, seni adi herif. Mercy Hastanesi'ndeyim. Dizimde bir kurşunla ve bunun hakkında bir şey yapsanız iyi olur. Yoksa, demiş. Hemşire, telefonu onun elinden aldığını ve yandaki masaya koyduğunu söyledi. Yeter anlatma dedi Dillon. Bu iş bitti. O halde onu kiralayanın izini sürmeye imkan yok. Hemşireye suratlar göstermenin anlamı yok. Adamın yeşil önlüğü, yüz maskesi, ameliyat başlığı, aletleri vardı. Ha, polis hareketler üzerinde duracak ama ancak bu kadar olduğunu söyleyebilirim. Siz hala bunun dışındasınız binbaşı. Önemli olan bu. İletişimi koruyun ve doğa kartı denen şeyden bir anlam çıkarırsanız bana bildirin. Dillon telefonunu kapattı. Ayağa kalktı, mutfağa gitti. Dondurucuda küçük şişede kuruk şampanyası buldu. Mantarı çıkardı, 2 bardak aldı ve koltuğuna döndü. Bir bardağı doldurdu ve Miller'a uzattı. Sonra öbürünü doldurdu. Bir şey mi kutluyoruz diye sordu Miller. Tam olarak değil. Sadece bu şampanya benim zihnimi mükemmel derecede konsantrasyonlu sağlıyor. İç ve Roper'ı hangimizin arayacağına karar verelim. Roper, koşullara rağmen dikkate değer bir sakinlikle dinledi ama öte yandan Hollanda Parkı sığınma yerinin iletişim merkezindeki fırtınanın sürekli merkezinde bulunan adam olarak herhangi bir şeye şaşırmayı bırakalı uzun süre geçmişti. Bir doğa kartı şüphesiz ilgi çekici ve 2 tane bir tesadüften daha fazlası. Tamamen dedi Dillon ve 3 tanesi bir düşman hareketi demektir. George Langley şimdi pool üzerinde defin işlemlerini yapıyor. Dolayısıyla Ferguson hala Rose adında. Onu arayacağım ve pool'un cüzdanına bakmasını isteyeceğim. Tekrar arayacağım. Dillon Miller'a işte dedi. Gizem gizem üstüne yığılıyor. Bekleyip göreceğiz dedi Miller ona. Biraz uykuya ne dersin? Uçakta mı? Asla. Dillon kalktı ve boş küçük kuruk şişesini aldı. Eminim mutfakta bir küçük şişe daha vardır. Gidip bakacağım. Rose adında hafife alınamayacak bir İskoç olan başhemşire Maggie Duncan, pool'un harap olmuş ve kanla lekelenmiş takımını, Profesör George Langley'in defin işlemlerini talihsiz şoförün üzerinde uyguladığı alanın yanındaki bekleme odasına götürdü. Ferguson gibi lateks eldivenler giyiyordu ve dikkatle cepleri boşaltarak içindekileri masaya yayılmış bir havlunun üzerine koydu. Yarı boşalmış bir sigara paketi, plastik bir çakmak, bir halkada ev anahtarlarına benzeyen şeyler, bir tarak, üzerinde isimsiz bir telefon numarasının bulunduğu siyah ve altın rengi plastik bir başı olan bir araba anahtarı. Cüzdanı incelemek ister misiniz general diye sordu. Hayır, sadece ne bulduysan çıkar. Hemşire onun dediğini yaptı. Orada nakit para, banknotlar halinde 45 pound, bir sürücü belgesi, bir ulusal sigorta kartı, bir Premier kredi kartı vardı. Ceplerden birinde ucuz baskılı bir kartvizit buldu ve uzattı. Ferguson bunu inceledi. Henry Poole, özel kiralık şoför, Green Sokağı 15, Kilburn. Kartı havluya koydu ve bu sırada hemşire bir kart daha çıkarttı. İlginç bu dedi. Kutsal Meryem, Tanrı'nın annesi, bizim için şimdi ve öldüğümüz saatte dua et. Biz kendi başımıza olanlar. Ferguson kartı onun elinden aldı. Önemli mi diye sordu hemşire. Kesinlikle öyle tatlım. Ferguson kartı koydu, kodeksini çıkarıp raporu aradı. Burada dedi binbaşı telefonu açtığında, ayrıca bir kart vizit. Henry Poole, özel kiralık şoför, Green Sokağı 15, Kilburn. Adresi kontrol et ve Dylan'la Miller'a bildir. Bu arada daha az önce hatırladığım ilginç bir nokta var. Poole'un hafif bir Doğu Londra aksanı vardı ama Garrick'ten yol boyunca onu takip ederken yanından bir limuzin geçip üzerine su sıçrattı. Çok öfkelendi ve onlara saldırdı. Ne söylediğini hatırlıyorum çünkü aksanı birden hafif İrlandalı oldu. Kutsal Tanrı'nın annesi, beni sırılsıklam ettiniz sizi adi herifler. Sonra utanmış gibi bana döndü ve özür diledi ama yeniden Doğu Londra aksanıyla. Giderek daha garip, daha da garip oluyor. Özellikle adresi şehrimizin ezelden beri İrlanda mahallesi olan Kilburn'da olduğuna göre. Yakında görüşürüz. Tekerlekli sandalyedeki adam klavyesini konuştururken Doyle, Roper'a bir çay bardağı getirdi. İlerleme var mı binbaşı? Sanırım. Şuna bak. Henry Poole. 1946'da Londra'da doğmuş. Annesi İrlandalı. Mary Kennedy. Annesi İngiltere'ye 2. Dünya Savaşı'nda gelmiş. Aşçı olarak çalışmış. Ernst Poole adında bir Londralı ile evlenmiş. Adam orduda görevli. Nisan 45'te yaralanmış ve The Bee terhis ayrıca maaş almış. Green Sokağı 15, Kilburn'a taşınmışlar. Yaşlı Ernst 46'da doğan bebek için işe sıkı sarılmış olmalı. Kötü haber şu ki 2 yıl sonra bir saldırıda ölmüş dedi Roper. Yara başındanmış. Zavallı adam dedi Tony. Anne yeniden evlenmemiş. Sosyal güvenlik kayıtlarına göre 60'lı yaşların sonuna kadar aşçı olarak yaşamını sürdürmüş. 4 yıl önce 80 yaşında ölmüş. Akciğer kanseri. Ya Henry? Bir tür şoför olarak çalışmış. Teslimat kamyonları, kamyonetler, yıllarca siyah taksi şoförüymüş. Sonra ondan özel şoför diye bahsedilmeye başlanmış. Bütün bu yıllar boyunca aynı adreste yaşamaya devam etmiş. Eş, aile, evliliğe dair bir kanıt yok. Bana sorarsan kulağa kötü bir oyun gibi geliyor dedi Tony. Bütün bu yıllar boyunca dul kalmış yaşlı kadın ve oğlu rahat yaşayan bir çift. Tıpkı filmde Norman Bates ve annesi gibi. Olabilir. Roper'ın parmakları yeniden anahtarlar üzerinde gezindi. Demek ki 20 yıl boyunca özel kiralık araba işinde oldu. Son 6 yıldır bakanlığın onaylı listesinde. Birinci sınıf bir amara limuzin sahibi. Kabine dairesi tarafından A derecesi seviyesinde onaylı. General kadar önemli birinin onu işe almasını bu açıklıyor. Yine de mantıklı bir sonuç çıkmıyor. Ne kadar süredir askeri inzibattasın Tony? 17 yıldır bunu biliyorsun. Pekala, Sherlock Holmes olman gerekmiyor. Burada en ilgi çekici şey ne? Evet, anlat bize çavuş. İkisi de etraflarına baktılar. Ve Ferguson'u kapı aralığına dayanmış buldular. Kartların yanı sıra hedeflerin niteliği de dedi Doyle. Blake Johnson, binbaşı Miller ve siz. General, hepiniz geçmişte birlikte bazı zorlu dosyalar üzerinde çalıştınız. Ferguson, katılıyorum. Bu da demektir ki binbaşı dedi Roper'a, yakın geçmişte uğraştığımız çeşitli konulara bir göz atmamız gerekiyor. Nasıl isterseniz general. Yine de doğa kartlarındaki dini unsur ve İrlanda Cumhuriyet Ordusu bağlantısı kafamı kurcalıyor. Parmakları yeniden tuşların üzerinde gezindi. Kilburn Mahallesi ekranda göründü, yakın plana alındı. İşte oradayız, Green Sokağı dedi Roper. En yakın Roma Katolik Kilisesi sadece 3 sokak ötedeki Kutsal At Kilisesi'ymiş gibi görünüyor. Görevli papaz Monsignor James Murphy. Sanırım onu ziyaret edebiliriz. Bu faydalı olabilir. Ne bakımdan diye sordu Ferguson. Pool bu kutsal at denen yerin cemaatinden biri olabilir. Papaz bize onun nereden buraya geldiğini söyleyebilir. Tamam, gidin onunla konuşun ama Katolik papazların nasıl olduklarını bilirsiniz. Günah çıkarma mührü gibi şeyler. Size hiçbir şey söylemeyecektir. Doğru dedi Roper ama bir İrlandalı kardeşiyle konuşabilir. Dylan mı? Evet, hatırladığım kadarıyla gençliğinde bir süreliğine Kilburn'da yaşadı, değil mi? Poole hakkındaki yeni öğrendiklerini onunla konuştun mu? Pekala, Tanrı aşkına yap bunu Ferguson. Doyle'a döndü. Mutfağa git çavuş, bir fincan kahveye ihtiyacım var. Çok sıcak ve çok sert. Nasıl isterseniz general. Dışarı çıktılar ve Roper orada oturup durumu düşündü. Sonra Dylan'ı aradı. O da bir çalışta cevap verdi. Bildireceğin bir ilerleme var mı? Korkarım, önünde düşman harekatı var dedi Roper. Ferguson şoför Poole'un cüzdanında bir dua kartı buldu. Dylan uzandı ve Miller'ı sallayarak uyandırdı. Bunu dinlesen iyi edersin. Miller hemen uyandı ve hoparlörden görüşmeyi dinlemeye başladı. Daha fazla bilgi verebilir misin? Demek istediğim şoför ve devamı. Roper doğrudan Henry Poole'u, geçmişini, bilinen olayları anlatmaya başladı. Sözlerini bitirdiğinde Dylan, kutsal attaki papazla görüşme konusundaki fikrine gelince bununla ilgileneceğim. Bunun yararlı olabileceği konusunda katılıyorum dedi. Öte yandan Poole sadece yarı İrlandalıydı anne tarafından. Onlar bazen en kötüsüdür. De Valera'nın babası İspanyoldu ve kendisi New York'ta doğmuştu ama annesi onun kimliğini oluşturdu. Kahvaltı zamanı seninle görüşürüz. Blake'le konuşsak iyi olurdu. Onu arayacağıma söz verdim. Telefonu kapattı ve Miller, "Sin, sen İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nda baş infazcıydın ve yakanı bir kez olsun kaptırmadın. Bunun bir tür İrlanda Cumhuriyet Ordusu darbesi olduğunu gerçekten düşünüyor musun?" diye sordu. "Tam olarak değil. Geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nda nüfuslu adamların çoğu şimdi hükümete ve cemaate öyle ya da böyle hizmet veriyor. Elbette hala varlıklarını sürdüren ayrı ayrı gruplar var. Gerçek İrlanda Cumhuriyet Ordusu diye adlandırılan kesim. Ayrıca İrlanda Milli Kurtuluş Ordusu'nun hala beklediğine dair söylentiler." "IMCO," dedi Miller. "Büyük ihtimalle Mountbatten'ı öldüren ve Erinyev'ı avam kamerasında yer altındaki araba parkından gelirken suikasta bulunan kişiler." "Doğru," dedi Dylan ve onlar uyuyan casus kullanmakta harikaydılar. Yazarın notu: belli bir bölgeye yerleşip oranın kimliğine bürünen, orada sıradan bir hayat yaşayan ama gerekli görüldüğü durumlarda göreve çağrılan ve bu görevi yerine getiren casuslara verilen isimdir. Uyuyan casuslar kimi zaman yıllarca kendilerine görev verilmesini beklerler. Bu sırada kendileri için oluşturulmuş kimlikle günlük hayatlarına devam ederler. Görev verilince yerine getirirler. Orta sınıf profesyonel adamlar, bazen üniversite eğitimli, muhasebeci, avukat ve hatta doktorlar. İnsanlar İslamcı terörün meslek sahibi insanları işe almakla bir yenilik yaptığını düşünüyor ama İrlanda Cumhuriyet Ordusu bunu onlardan uzun zaman önce yapmıştı. İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun uyuyan casuslarının hala var olduğunu düşünüyor musun diye sordu. Sanırım onların var olmadıklarını düşünüp riske giremeyiz. Clancy'yi arayacağım. Clancy'ye ulaştıklarında bu gerçekten oyunun kapsamını genişletiyor dedi. Şimdi Blake'in yatağının kenarında oturuyorum. Onunla konuşmana izin vereceğim ama çok uzun konuşma. Bu arada Flynn'in Amerikan pasaportunun birinci sınıf bir sahtecilik örneği olduğunu saptadık. Blake, sen misin Sean diye sordu. Kesinlikle öyle ihtiyar odun dedi Dylan. Clancy, Miller'la benim başıma gelenler ve bu dua kartlarıyla bir tür olası İrlanda Cumhuriyet Ordusu bağlantısı hakkında bana bilgi verdi. Biz de şimdi aynı kartı Ferguson'un şoförünün cüzdanında bulduk ve seni öldürmeye kalkan adamın sahte bir Amerikan pasaportu olduğunu duydum. Blake hafifçe güldü. Sana onun hakkında komik bir şey anlatacağım Sean. Onu yakaladığımda ve vazgeçmesini söylediğimde lanet olsun demedi, nalet olsun dedi. Bunu sadece Kuzey İrlanda'dayken duydum. Bu sana orada ne kadar kibar olduğumuzu gösteriyor. Kendine dikkat et oğlum. Ve iyi uyu. Dylan telefonu kapattı ve Miller'a döndü. Hepsini duydun. İşte buradayız. Miller saatine baktı. Gidecek 2 saat var. Biraz uyumaya çalışacağım. Gözlerini kapadı ve başını arkasındaki yastığa dönerek ışığı söndürmek için uzandı. Dylan sadece orada oturup gölgelere baktı. Doğa kartındaki cümle bitmek bilmeyen bir şekilde beyninde tekrar ediyordu. 19 yaşındaki bir aktörü hatırlıyordu. Ulusal tiyatroda bir iş teklifini kabul etmek için Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'nden çıkmıştı ve o gece Kilburn'daki yerel papaz kendisini arayıp babasının Belfast'ta ziyareti sırasında geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu aktivistleriyle İngiliz orduları arasında bir çatışmaya yakalandığı ve öldürüldüğü haberini vermişti. O bir savaş şehidi Sean. Kutsal At isimli kiliseden Peder James Murphy bunu söylemişti. Dualarını okumalısın. Sadece Ave Maria'yı değil ama şimdi sana verdiğim dua kartındaki bu özel duayı da. Kutsal Meryem, Tanrı'nın annesi. Bizim için şimdi ve öldüğümüz saatte dua et. Biz kendi başımıza olanlar. Gözlerini kapamaya çalıştı ama bu olay beyninde dönüp durmaya devam etti ve gözlerini tekrar açtı. Tıpkı o gün olduğu gibi umutsuzlukla doluydu. Üzüntüsü öfkeye, 19 yaşındaki kişiyi bütün hayatını şekillendirecek şiddet dolu, bir daha geri dönüşü olmayan bir yola iten bir intikam ihtiyacına dönüşmüştü. Yine de her zamanki gibi içindeki kara mizahın siyah şimşekleri kendisini kurtardı. İsa aşkına Sean dedi kendi kendine yumuşak bir sesle. Ne yapacaksın? Boğazını mı keseceksin? Pekala, bir usturan yok. O halde otur. İç bunun için. Saat sabahın 6'sını biraz geçe Ferley'e indiler. Berbat Mart havasıydı. Gri ve yağmurlu. Miller ve Dylan ayrı yönlere gittiler çünkü Miller'ın kabine dairesi tarafından sağlanan bir Mercedes'i vardı. Şoförü Arthur Fox bekliyordu. Tony Doyle, rapörün emri üzerine Dylan'ın Mini Cooper'ıyla Hollanda Parkı'ndan gelmişti. Eve gidiyorum Sean. Bana gelen mektupları göreceğim. Birleşmiş Milletler'deki Putin ve Rus delegasyonu hakkındaki izlenimlerim üzerine bir rapor yazacağım. Sonra Downing Sokağı'na gideceğim. Başbakan beni bizzat görmek isteyecektir ama her şeyi kağıt üzerinde görmeyi sever. Çok titizdir. Ona Central Park'taki kahramanlıklarından bahsedecek misin? Bunu yapmamam için sebep yok. Bu onun değil, benim başıma geldi Sean. Eğer beni anlıyorsan. Bununla baş etme yöntemi şu. Ortada bir hikaye yok. En azından basın için yok. Bütün bu mesele çözülmesi gereken bir istihbarat olayı. Anlayacaktır. Doğuştan bir ahlakçı ama ayrıca çok gerçekçi. Olup bitenden memnun olmayacak ve bir sonuç bekleyecek. Peki, bakalım ona bir sonucu ne kadar çabuk verebiliriz? Dylan Mini'ye, Tony Doyle'ın yanına bindi ve uzaklaştılar. Miller, Mercedes'in arkasına bindi ve bir sürü mektup buldu. İyi adamsın Arthur. İlk mektubu açtı. Hemen başlamak isteyeceğini düşündüm binbaşı. Trafik şimdiden sıkışıyor. Dover sokağına gitmek 1 saatimizi alabilir. Sorun değil. Senin her zamanki pratikliğin sayesinde burada fazlasıyla zaman kazanabilirim.